Sizce bir ruhsal liderin en önemli özellikleri nelerdir? Çok iyi bir konuşmacı olması mı? Çok iyi bir eğitim almış olması mı? Yoksa çok akıllı ve güçlü olması mı? Bu özellikler önemli olmakla birlikte Tanrı'nın bir insanı kullanabilmesi için daha önemli özellikler vardır. Ve biz bunları kutsal kitaptan Nehemya'nın karakterinde inceleyeceğiz.
Listening friends.
Merhaba sevgili arkadaşlar.
Welcome again to this broadcast.
Programımıza hoş geldiniz.
If you are joining this broadcast for the first time.
Programımızı eğer ilk defa dinliyorsanız.
We have just started a series of messages on Nehemiah.
Kutsal kitabın Nehemya bölümünden paylaşmaktayız.
Nehemiah was a man full of devotion to God.
Nehemya kendisini tam olarak Tanrı ile ilişkiye adamış.
He was a man of prayer.
Bir dua adamıydı.
And God used him to do astounding things.
Tanrı onu görkemli işler yapmak üzere kullandı.
I must remind you that Nehemiah was not a priest or a pastor.
Nehemya'nın bir kahin ya da bir çoban olmadığını hatırlayalım.
He was a layman who wanted his life to be counted for God.
Nehemya hayatını Tanrı'ya adamış sıradan bir adamdı.
Someone said many years ago.
Birisi yıllar önce bana.
Do great things for God because we have a great God.
Tanrı için görkemli şeyler yap. Çünkü görkemli bir Tanrımız var demişti.
But before you can make a difference, you have to be different.
Ama Tanrı için farklı bir şeyler yapmadan önce ilk olarak bizim farklı olmamız gerekir.
We saw in the last message.
Bu konudan bir önceki programda söz etmiştik.
That for 4 months between December and April, Nehemiah fasted, wept, and prayed before God.
Nehemya Aralık'tan Nisan'a kadar 4 ay Tanrı'nın önünde ağlayıp oruç tutup dua etti.
Nehemiah did not rush into things, but he waited on the Lord.
Hemen bir şey yapmaya çalışmadı ama Tanrı'yı bekledi.
What was he doing during this time?
Bu süre içinde ne yapıyordu?
He was discerning the will of God.
Tanrı'nın isteğinin ne olduğunu,
and he was counting the cost.
Kendisinin ödemesi gereken bedelin ne olacağını anlamaya çalışıyor,
and he was preparing himself in prayer.
Ve dua etmek için kendisini hazırlıyordu.
When Jesus commissioned his disciples to preach the gospel to all the world,
İsa öğrencilerini tüm dünyaya müjdeyi yaymak için gönderirken onlara,
he told them to wait until the Holy Spirit had come upon them.
Kutsal ruh üzerlerine gelinceye dek beklemelerini söyledi.
And before you go out and attempt to do great things for God,
Tanrı için gidip görkemli şeyler yapmaya çalışmadan önce,
you must learn to wait for God's timing.
Tanrı'nın zamanlamasını anlamalı ve beklemeliyiz.
You must learn that God's delay does not mean God's denial.
Tanrı'nın bir şey yapmakta gecikmesi, bir şey yapmaktan vazgeçmesi anlamına gelmez.
Sometimes we use the word inshallah as an excuse for doing nothing.
Bazen Tanrı'da beklemeyi hiçbir şey yapmamak için bir bahane gibi kullanıyoruz.
But Nehemiah was praying day and night.
Nehemya bu bekleme süresince gece ve gündüz dua etmeye devam ediyordu.
Many of us would have quit by the first month.
Oysa birçoğumuz daha ilk aydan pes ederdik.
For many of us, if we did not get the answer immediately,
birçoğumuz hemen bir cevap alamıyorsak,
we think that God did not want us to have what we're praying for.
Tanrı'nın dua ettiğimiz şeyi istemediğini düşünürüz.
Many of us want overnight success.
Birçoğumuz da dua edip yatıp ertesi sabah kalktığımızda her şeyin gerçekleşmiş olduğunu görmek isteriz.
We don't want to pay the price of sacrifice.
Fedakarlık etmeyi, bir bedel ödemeyi istemeyiz.
But I know from my own personal experience that I had to wait for some answers to prayer for 11 years.
Fakat kendi hayatımda bir duanın gerçekleşmesi için bir keresinde 11 yıl beklemem gerekmişti.
But the Bible also gives us other examples.
Kutsal kitap bize farklı örnekler gösteriyor.
Examples of men of God who persisted in prayer and paid the price.
Tanrı'ya adanmış kişilerin ısrarla duaya devam edip bir bedel ödedikleri örnekler.
In Genesis chapter 18,
Yaratılış 18. bölümde.
Abraham renewed his prayer for Sodom 6 times.
İbrahim Sodom için 6 kez dua etti.
Each time he apologized with the words, "Let not the Lord be angry."
Her defasında "Ya Rab, öfkelenme ama" diye duasına başladı.
Abraham would not stop until God granted his petition.
İbrahim Tanrı'dan istediği şey gerçekleşene dek duasına devam etti.
And for his sake, Lot was spared.
Ve en sonunda Tanrı İbrahim'in hatırı için duasını cevapladı.
In Kings we learn about Elijah and his prayer.
Başka bir örneği de Krallar kitabında görüyoruz. İlyas dua edip
when he prayed for fire to come from heaven, he received an immediate answer.
Tanrı'dan gökten ateş göndermesini istedi ve duası hemen yanıtlandı.
In the second instance,
başka bir örnekte
when Elijah prayed for rain, he had to wait.
İlyas'ın yağmur yağması için ettiği duaydı ama bu kez beklemek zorundaydı.
He asked his servant to go look for the rain that he had asked for.
Hizmetkarına gidip yağmur bulutlarının yaklaşıp yaklaşmadığını kontrol etmesini söyledi.
The servant came back with the report that there is no sign of rain.
Hizmetkar hiçbir yağmur belirtisi olmadığını söyledi.
Elijah gave him a faith-inspiring command to go again.
İlyas imanla tekrar gidip kontrol etmesini istedi.
Only after 7 glances heavenward was Elijah's perseverance rewarded.
Hizmetkar, efendisinin isteği üzerine 7 kez bulutlara baktıktan sonra İlyas'ın sabırla ettiği dua gerçekleşti.
Nehemiah knew the value of taking the time to discern the will of God.
Nehemya Tanrı'nın isteğinin ne olduğunu anlamak için beklemenin değerini.
Nehemiah knew that these are important lessons in leadership.
Bunun liderlik için önemli olduğunu biliyordu.
You cannot lead if you have never been a follower.
Daha önce kimseyi izlememişsek kimseye liderlik edemeyiz.
You cannot succeed if you have never been a servant.
Daha önce hiç başkalarına hizmet etmediysek başarılı olmamız zordur.
You cannot be over if you have never been under.
Daha önce aşağıda bulunmadıysak yukarıda olamayız.
You cannot give if you have not received.
Birisinden bir şey almayı kabul etmediysek veremeyiz.
You cannot motivate if you always criticize.
Her zaman eleştirirsek motive edemeyiz.
You cannot speak effectively if you have not listened carefully.
Daha önce dikkatlice dinlemediysek etkili bir şekilde konuşamayız.
So Nehemiah spent 4 months in prayer before he could see that God was answering his prayer.
Bu nedenle Nehemiah, Tanrı'nın duasını yanıtladığını görmeden önce 4 ay bekledi.
During these 4 months, Nehemiah was sad.
Bu 4 ay boyunca Nehemiah üzgündü.
Why?
Neden?
Because he knew that he could be walking into his own funeral.
Çünkü kendi sonuna doğru ilerliyor da olabilirdi.
And he learned the lesson that Jesus taught.
Ama bu zaman içinde Rabbin öğrettiği şu dersi almış oldu.
If you want to save your life, then lose it.
Canını kurtarmak isteyen onu kaybetmelidir.
If you want to be great, then be servant of all.
Büyük olmak istiyorsak diğerlerinin hizmetkarı olmalıyız.
That the way up is down.
Bu en aşağıdakilerin yukarıda olmasıdır.
Nehemiah came to the place of death.
Nehemya ölümle yüzleşti.
What does that mean?
Bu ne demektir?
Nehemiah came to the place of death to self.
Nehemya kendi benliğine,
death to personal ambitions,
tutkularına
and death to future security.
Gelecekle ilgili güvenli planlarını ölmek zorunda kaldı.
Nehemiah also came to the place of death to self gratification and comfort.
Aynı zamanda gelecekle ilgili hayallerine ve konforuna da ölmüş oldu.
For 4 months he prayed persistently and faithfully.
4 ay boyunca sadık bir şekilde sabırla dua ettikten sonra
and finally one day the burden that God had laid on his heart
Tanrı'nın kalbine koymuş olduğu yük
began to show up on his face.
Yüzüne yansımaya başlamış.
His grief stole his smile and pulled down his countenance.
Yüreğindeki keder, yüzündeki gülümsemeyi yok etmişti.
So much so that the king noticed it.
Öyle ki kral bile bunu fark etti.
In verse 2 of chapter 2 of the book of Nehemiah, the king asked him what was wrong.
İkinci bölüm ikinci ayette Kral Nehemiya'ya.
He said, "Why does your face look so sad when you are not ill? This can be nothing but sadness of heart."
Neden böyle üzgün görünüyorsun diye sordu. Hasta olmadığına göre bir derdin olmalı.
Now this was Nehemiah's golden opportunity.
Bu Nehemiya'nın beklediği fırsattı.
But notice Nehemiah's honesty.
Nehemiya'nın dürüstlüğüne bakalım.
In the second part of verse 2 of chapter 2 he said the following.
İkinci bölüm ikinci ayetin devamında Nehemiya.
I was dreadfully afraid.
Çok korktum diyor.
When the king asked Nehemiah what was wrong, Nehemiah was frightened.
Kral Nehemiya'ya ne problemi olduğunu sorduğunda Nehemiya çok korkmuştu.
His knees began to knock.
Dizleri titremeye.
And his heart began to pound.
Kalbi hızlı hızlı atmaya.
And his hands began to shake.
Elleri titremeye başladı.
The drinks that he was carrying on the tray began to shake and spill.
Tepside taşıdığı içecekler sallanıp dökülmeye başlamıştı.
His mouth became so dry he could hardly talk.
Ağzı kurumuştu. Zorlukla konuşabiliyordu.
My listening friends, you need to understand this.
Arkadaşlar bunu iyice anlamalıyız.
Just because someone does great things for God does not mean that he never feels fear.
Tanrı için büyük işler yapmak istemek tamamen korkusuz olmak anlamına gelmez.
The question is not whether you experience fear.
Önemli olan Tanrı için büyük şeyler yaparken korkmamak değil.
But the question is whether you let your fear paralyzes you.
Önemli olan korkunun bizi felç edip yapmamız gereken şeyi yapmamızı engellememesidir.
Or whether you allow that fear to motivate you to place all of your reliance on God.
Ve korkunun bizi tamamıyla Tanrı'ya dayanmaya yönlendirmesidir.
Nehemiah was afraid, but he prayed out his fears.
Nehemiya korkuyordu, ama korku içinde dua etti.
Initially, he let out a quiet scream to the Lord, "Help!"
Kalbinden gelen derin çığlığı sessizce Rabb'e yükseltti. Yardım et.
But because Nehemiah's life was already connected to God for the last four months.
Nehemiya yaşamının son dört ayında Tanrı'yla derin ilişki içinde olduğundan.
The answer came within seconds.
Bu yardım çağrısına çabucak cevap geldi.
Nehemiah said to the king,
krala,
"Now you have heard about the laws of the Medes and the Persians."
Med ve Perslerin kanunlarını duymuşsunuzdur dedi.
Nehemiah meant by this statement that he knew that the laws could not be changed.
Nehemiya bunu söylerken kanunların değişmeyeceğini biliyordu.
Now my listening friends, I want you to understand this.
Arkadaşlar şunu anlamanızı istiyorum.
Earlier on that same king himself had issued an order that the rebuilding of the wall must stop.
Daha önce aynı kral, Yeruşalim'in surlarının yeniden inşa edilmesinin durdurulmasını emretmişti.
And what Nehemiah was asking was for the king to reverse his decision.
Bu durumda Nehemiya'nın kraldan istediği, verdiği kararı değiştirmesiydi.
Nehemiah was saying in effect,
aslında Nehemiya krala şöyle demiş oluyordu.
King, I know you made one of those Medes and Persians rules for the wall not to be built.
Biliyorum, daha önce surların inşasının durdurulması ile ilgili Med ve Perslerin meşhur kanunlarından birine karar verdiniz.
But I actually disagree with you.
Ama ben sizinle aynı fikirde değilim. Bu kararın doğru olmadığını düşünüyorum.
Nehemiah could never have spoken to the king of Babylon in this way if he had not been in intimacy with the king of kings.
Eğer Nehemiya, kralların kralı olan Tanrı ile yakın bir ilişkiye sahip olmasaydı, koskoca Babil kralıyla böyle konuşmaya cesaret edemezdi.
The king could have thrown him out of the palace.
Kral da onu hemen sarayından attırır.
Or more likely had him killed.
Ya da öldürtürdü.
But instead, the king startled him.
Oysa kral Nehemiya'nın söylediklerinden etkilenmişti.
He said to him,
Nehemiya'ya,
"What do you want?"
Dileğin ne diye sordu.
And Nehemiah probably said to himself, "I never thought you would ask."
Nehemiya da muhtemelen bunu soracağını hiç düşünmemiştim diye içinden geçirdi.
Let's look at Nehemiah chapter 2, verses 6 to 8.
İkinci bölüm 6. ayetten 8. ayete kadar okuyalım. Kral kraliçe ile birlikte oturuyordu. Yolculuğun ne kadar sürer diye sordu. Ne zaman dönersin? Böylece kral dileğimi uygun buldu ve beni göndermeyi kabul etti. Ona ne zaman döneceğimi söyledim. Sonra şöyle dedim. Uygun görüyorsan Yahuda'ya varmamı sağlamaları için Fırat'ın batı yakasındaki valilere birer mektup yazılsın. Bir de kralın orman sorumlusu Asaf'a bir mektup göndermek istiyorum. Tapınağın yanındaki kalenin kapıları, kent kapıları için bana kereste verilsin. Tanrım bana destek olduğu için kral dileklerimi yerine getirdi.
What was Nehemiah saying here?
Nehemiah ne diyordu?
He said, I want time off.
Aslında ben izin istiyorum.
He said, I want a leave of absence from the palace with full pay.
Saraydaki görevimden maaşlı olarak izne ayrılmak istiyorum.
Then I want you to give me a decree that you want the wall rebuilt.
Ayrıca bana surları tekrar inşa etmek için izin verdiğinizi gösteren bir belge de vermenizi istiyorum.
But that's not all.
Ama sadece bu kadar değildi.
Nehemiah said, I want your personal guards to go along with me for protection.
Beni korumaları için benimle birlikte askerler göndermenizi istiyorum.
But that's not all.
Nehemiah devam etti.
Nehemiah said, I want you to give me unlimited funds to buy all the timber we need for the temple gates.
Bana kent ve tapınak kapılarını yapmak için gerekli olan keresteleri de karşılıksız olarak vermenizi.
Then he said, I want all the money it will take to rebuild the city wall.
Ayrıca gerekli olan diğer masraflar için para vermenizi istiyorum dedi.
I sometimes think that the king had to be impressed.
Nehemiah'ın bu şekilde konuşmasını düşündüğümde, kral gerçekten de bu konuşmadan etkilenmiş olmalı diye düşünüyorum.
My listening friends, you must understand this.
Sevgili arkadaşlar, şunu iyi anlamalıyız.
During 4 months while Nehemiah was praying and crying,
Nehemiah 4 ay boyunca ağlayıp dua ederken,
he was not doing all of the talking.
Kimseyle konuşmuyordu.
Nehemiah was listening to God and receiving detailed plans for what God wanted him to accomplish.
Sadece Tanrı'nın Nehemiah'ın yapmasını istediği işle ilgili kendisine verdiği detayları dinliyordu.
And I believe Nehemiah's boldness must have honored the king.
Ve inanıyorum ki Nehemiah'ın cesareti bir şekilde kralın hoşuna gitti.
My listening friends, this is also true of us.
Bu bizim için de doğrudur.
God is honored by our boldness.
Cesaretimiz Tanrı'nın hoşuna gider, onu onurlandırır.
Our King of Kings has unlimited resources at his disposal.
Bizim kralların kralı olan Tanrımızın elinin altında sınırsız kaynaklar vardır.
When we ask half-heartedly or timidly, God is not honored.
Biz Tanrı'dan utanıp sıkılarak ya da gönülsüzce bir şey istediğimizde bu onu onurlandırmaz.
Sometimes I try to imagine what's going on in heaven when a child of God comes to God in prayer and asks.
Bazen bir çocuğun Tanrı'nın önüne gelip bir şey istediğinde göklerde ne olup bittiğini merak ederim.
Oh God,
Tanrım,
do something great for your name.
Kendi isminin hatırı için büyük bir iş yap.
Use me in a mighty way.
Beni güçlü bir şekilde kullan.
Then I can imagine the Lord telling the angels.
Böyle bir duaya Tanrı'nın nasıl bir tepki verdiğini hayal etmeye çalışıyorum. Meleklere,
boys, get ready to go down to answer this prayer.
Hadi hazırlanın. Bu duayı yanıtlamak için birazdan aşağı gidiyorsunuz.
And then I can imagine when the faint-hearted saints begin to say.
Aynı şekilde baygın yürekli bir inanlı şu şekilde dua ettiğinde,
well, Lord, if you don't want to do it, I think I understand.
Tanrım, eğer yapmak istemezsen anlayabilirim.
But Lord, if you could only give me half of this, that would be fine.
Ama eğer istersen bana yarısını da versen yeter.
And then I can imagine God saying to the angels.
O zaman da Tanrı'nın meleklerine,
as you were.
İstediğin gibi olsun dediğini işitir gibiyim.
Nehemiah asked boldly for security, for safety and for protection.
Nehemiah cesaretle önce kendi güvenliğinin.
Nehemiah also asked boldly for horsemen and soldiers and for timber.
Sonra gerekli olan malzemelerin sağlanmasını istedi.
Why?
Neden?
Because our God is able to do exceedingly great things beyond all that we ask or think.
Çünkü Tanrı bizim isteyebileceğimiz ya da hayal edebileceğimizden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir.
Our God is ready to give abundantly.
Kendisinin isteğine uygun bir şekilde dua ettiğimizde,
when you pray according to His will,
Tanrımız bize her şeyi bol bol vermeye hazırdır.
God will give you more than what you ask for.
Ve kendi karakteri uyarınca, istediğimiz ve hayal ettiğimizden çok daha fazlasını bize verecektir.
The last words in verse 8 of chapter 2 says it all.
İkinci bölüm 8. ayetin son bölümünde Nehemya,
and the king granted them to me according to the good hand of God upon me.
Tanrım bana destek olduğu için kral dileklerimi yerine getirdi diyor.
As I conclude, I want you to notice something very important.
Bugün programımızı bitirirken önemli bir şeye dikkat çekmek istiyorum.
You notice who gets the credit?
Bu işin sonunda Nehemya'nın kimi yücelttiğini gördünüz mü?
The credit belongs to God, not to Nehemiah nor the king.
Nehemya ne kendisini ne de kralı değil, Tanrı'nın ismini yüceltti.
When you are about to give the credit to your hard work or to your intellectual ability,
başarılı olduğumuz işlerde yüceliği kendi çalışkanlığımız ya da entelektüel becerilerinize vermeden önce ve kendi kendinize aferin bana demeden önce,
remember Nehemiah.
Nehemya'yı hatırlayın.
He said the credit belonged to the good hand of God.
Tanrı'nın yardımını ve desteğini yüceltti.
Nehemiah did not boast saying, look at what I did.
Kendi kendine, aferin bana ya, bak koca kralı nasıl da ikna ettim demedi.
Rather he boasted about God.
Bunun yerine Tanrı ile övündü.
Do you ever boast about God to your friends?
Biz de insanların, arkadaşlarımızın arasındayken Tanrı ile övünüyor muyuz?
The good hand of God was upon me, he said.
Nehemya, Tanrım bana destek olduğu için dedi.
Commitment to God has its rewards, but it also has a price.
Tanrı'ya adanmış olmanın ödülleri olduğu gibi bir bedeli de vardır.
And next time I'm going to tell you all about the price of commitment.
Gelecek programımızda adanmışlığın bedeli hakkında paylaşacağım.
Please tune in so that we can look at that very important subject.
Bu önemli konu hakkındaki paylaşımı kaçırmamanızı tavsiye ediyorum.
Until next time, I wish you God's richest blessing.
Gelecek programa kadar Tanrı size bol bol bereketlesin. Nehemya Tanrı'ya ve amaçlarına yürekten bağlı ve duyarlı bir insandı. Tanrı halkının durumu onun için son derece önemliydi. Nehemya bir dua savaşçısıydı. Gözlerini Tanrı'dan ayırmadı. Aynı zamanda Tanrı'nın çağrısı için hazırdı, cesur ve dürüsttü. Halkı Tanrı'nın işinde çalışması için sürekli teşvik etti. Bu özellikler bize bir ruhsal liderin portresini çiziyor. Tanrı bugün de kendisine Nehemya gibi adanmış insanlar arıyor.